Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız, yanımda Hamdi Kellecioğlu var. Geçen hafta söylemiştik Levent abi bu hafta olmayacak diye.
Evet.
O yüzden yerimizi de değiştirdik, buraya aldık.
İki kişilik stüdyomuza geçtik.
Evet, stüdyoyu değiştirdik. Burası A stüdyosu. Şimdi bu önümüzdeki hafta Levent abi burada, bu arada onu da söyleyelim. 24-29 Nisan arasında bu hafta konuşuyoruz. Gündem numaramız 17.
Evet. Nisan ayında bitirmiş oluyoruz, evet. Böylece.
Ama herkesin heyecanla beklediği tek bir şey var artık. Bu hafta hep saydık geriye doğru. Nihayet 1 Mayıs. Bayram.
Evet.
Herkes onu bekliyordu. 1 Mayıs'ta nihayet şu kota işi hep söylediğimiz düzene geçecek. Artık bunun geri dönüşü yok. Bu hafta hatta bazı şeyler çıktı ortaya. İşte ISP'ler zaman istedi, yetiştiremedik falan filan diye. Ama görünen o ki hiçbiri kabul edilmemiş. 1 Mayıs'ta bu iş olacak. Ha, ben şeyden şüpheleniyorum.
1 Mayıs... Çaktırmadan bir şeyler olacak mı acaba? Ben de ondan şüpheleniyorum.
1 Mayıs diye hani bayram diye, tatil diye 2 Mayıs'ta yani devreye girer.
Fark etmez, 2 gün biz ona da razıyız.
Ama yani herkes 1 Mayıs'ta şeyin başında olacak. Hatta ben sana şey emin ol, ilk günden kotasını sırf bunu denemek için bitiren adam olacak.
Ya yani gündüz yapmayacaksın, gece yapacaksın zaten.
Hayır, şimdi iki şey var. Birisi gece her kotadan bağımsız olarak,
tamam,
2-8 arasında istediğin gibi download etmek. Bir de AKN'yi açtıktan sonra düşecek hızın.
Evet, az düşecek. Şimdi
iki şeyi kontrol edeceğiz yani biz. Hem evet, onu kontrol edeceğiz ama onu kontrol edebilmek için kodlarını bitirmen lazım.
Evet.
O yüzden ilk geceden hani bunu yapanlar olacaktır. Bakacağız, göreceğiz ama hala son saniyelerde yine biri böyle tuhaf haberlerde geliyor. İşte gitmiş kablo net zam yapmış. Ama internete zam yapmamış. Onlar da uyanık. Kablo TV tarafına, temel hizmete zam yapmışlar. Çünkü orada onu
almak
gidip internet alacağım ben diyemiyorsun. Hepsini böyle birkaç tane kalemi var onun. 8 liralık bir zam ama işte yine zam yani sonuç itibariyle.
8 az
ve
değil.
Ve tabii bir şey almıyorsun karşılığında. Esas kötü olan o. Ne oldu? Ne aldım ben zam oldu da hiçbir şey alamadım. O da işte bu 1 Mayıs'tan itibaren geçerli. Tabii şeyler etkilenmeyecek, bu taahhütçüler. Onlarda bir değişiklik olmayacak ama yani herkes bir son dakika hamleleri yapıyor işte böyle. Birisi zam yapıyor, birisi ertelemek için aradan uğraşıyor falan filan derken 1 Mayıs günü göreceğiz bakalım ne olduğunu.
Yani bir sonraki gündemde
konuşuruz.
Ne olduğunu konuşuruz. Evet. Gerçi hani elimizde veri olur mu o belli değil.
Yani şeyi hemen göreceğiz. O gece 2-8 arasında hani download sayılıyor. Onu anlarız. Kotayı görüyoruz çünkü azaldığını.
Tabii.
Oradan bakabiliriz herhalde ama AKN ne olacak? Hani hızımız düştüğünde adam gibi hız alabilecek. O daha çok şey için önemli bak. ADSL'ciler böyle bir şeyleri bilmiyorlardı.
Doğru.
Diye biz paralı olarak bazı hizmetleri zaten alabiliyorduk. Mesela biz kablo TV kullanıyoruz.
Ekstra kota falan alabiliyorduk.
Hepsini alabiliyorduk. Ama ADSL'ciler mahrumdu. TürkNet, yani yanlış hatırlamıyorsam bir o konularda bir adımlar atabilmişti ama şu anda onlar daha heyecanlı. Evet, bu hafta ben bir lansmana gittim. Türkiye lansmanı Galaxy Book ve Tab S3.
Samsung'un tabletleri mi?
Evet, bunlar zaten bizde...
Bayağı da oradan yine yayın yaptın bize.
Evet, oradan ben çok duyurmaya çalıştım. Buradan da üstünden geçeyim. Zaten şu var, Mobile World Congress'te bunları biz tanıttık.
Evet.
Gittik, yerinde gördük. Hepsinin videosu var. Zaman içinde bunlar da incelemeye gelecek tabii ki de.
Ama Türkiye ile ilgili falan bazı istatistikler paylaşmıştın sen orada.
Ya evet, yani şöyle, tablet pazarı %35 küçülmüş ama... Ucuzlara rağbet artmış.
Ve genelde de evde kullanılıyor.
%80 evde kullanılıyor.
Tüketim amaçlı. Aynen.
Tüketim amaçlı. Yani kimse, hatta şeyi bile düşünmek lazım. Mesela tablet kullanmak mobil sayılır mı? Şimdi evimde kullanıyorum. Ötekinde her yerde. Mobil halde kullanıyorum. Ya %80 evde kullanılan şeye nasıl mobil diyeceksin?
İşte evin içinde mobil.
Evet.
rahat taşıyorsun.
Ama işte şey, geriye kala kala bu senin elindeki tablet mesela. Bu konuda iPad çok başarılı. Samsung, evet. Şey tarafında, Android tarafında böyle çok başarılı diyebileceğimiz tabletler hep genelde Samsung tarafından çıkıyor.
Evet, Tab S serisi bayağı
bak,
iyiydi.
Bu Z4 benim elimdeki, çok bayıldım ben buna. Hani ince, hafif ama falan yok, ama yok. Olarak. Hani olmuyor artık. Hani bazı firmalar için o konular kapanmış, bu eski bir tablet
zaten. İşte orada sektörün daralmış olması, işte gene rekabet, hani eskiden gelen markaların ciddi bir rekabeti var. Yeni firma giremiyor. Telefonda da zaten zorlanıyorlar. Evet. Tablete hiç biz bakmayalım. Yani.
Samsung o yüzden hani devam ediyor ve hani üst düzey bir tabletle çıkıyorlar. Şimdi tablet, Galaxy Book'lar şey değil. Tablet şeklinde bilgisayar onlar.
İçinde onlar biraz böyle Chromebook'un alternatifi gibi bir şey mi?
Daha güçlüsü.
Daha da mı güçlü?
Intel, hani Windows var. İçinde Intel işlemci var. Tabii modellerine göre.
Surface alternatifi diyebiliriz.
Diyebilirsin. Onlar da o yüzden mutlular. Çünkü Surface Türkiye'de yok. Evet. Olacağı da yok gözüken. Önce şeyden başlayayım. Öteki 9.7 inç S3. Super AMOLED ekranı var. Ekran çok iyi. Kalem çok vurgulanıyor. Yanında da veriyorlar zaten o kalemi.
Ekranları zaten çok iyi oluyor Murat.
Tabii.
Samsung tabletleri.
İşte 1536
eski seriler de iyiydi yani.
Tabii 2048. Onun dışında şimdi Samsung şeyi de aldı ya. Bu AKG vesaire hepsi onların artık. Onların da teknolojilerini içine koymaya başladı. Hatta S8'in yanında, Plus'ın yanında da AKG kulaklık çıkıyor.
Kulaklık, evet.
Bunda da hoparlör sistemi, 4 kanal hoparlör sistemi var. O da yine çok iyi ses veriyor. Orada deneme şansımız oldu. Çok güzel bir tablet. Yani Android alacaksan, bir şekilde Apple istemiyorsan şu an herhalde ondan başka zaten alabileceğin bir şey olmayacak çıktığında.
Muhtemelen.
Fiyatı 2500 lira. Onu da söyleyeyim.
Ya, o da aşağı yukarı aynı aslında.
Yani iPad'lerle. iPad'le karşı karşıya konumlandırmışlar. Ha, iPad'de şöyle bir avantaj var. Çok fazla iPad var. Yani 2500 lira vermek zorunda değilsin.
Doğru. Basamak basamak ilerliyor.
Evet. İstediğini alırsın. Senin önündeki mesela çok büyük bir
bu
tablet.
Bu pahalı yani. Evet.
Evet. Başka bir kategori. Bak sen bunu ikinci el alabildin.
Tabii.
Yani pazarı çok ikinci el pazarı da oluştu. Yani
bu çıkalı zaten 1,5 sene falan olmuş.
Tabii.
Hatta belki daha fazladır.
İkinci el pazarı
i̇kinci
da oluştu.
İkinci ele düşmüş yani. Evet. Apple da bu aralar çıkaracaktı, çıkarmadı. Yani daha gündemde konuştuk, doğru düzgün hafif küçük bir güncellemeyle atlattılar işte.
Şeyde de Galaxy Book tarafında da 10.6 ve 12 inç modeller var. 10.6 olanın konfigürasyon düşük. M3 işlemcisi o. Ama diğeri i5. O bilgisayar gibi zaten. Onu öyle değerlendirmek lazım. Onun hani bu hepsi bir arada bilgisayarlar var ya. Ama onlar yine o laptoplar, yine laptop formatında. Yani baktığın zaman artık şey değil. Baktığında laptopa benziyorlar. Ama işte bükülüyor. Tablete de düşüyor. Ama bükülüyor. Ya da işte takla atıyor, bir şeyler yapıyor. Bunlar öyle değil. Bunlar tablet ve şey bir arada. Klavyeler ayrılabiliyor. Ve klavye kısmı da laptop klavyesi gibi değil. Daha çok tablet klavyeleri gibi. Şeklen tablet diyorsun hani gördüğün zaman aslına bakarsan.
Ama evet, performans açısından.
Performans açısından Windows çalıştırıyor. Ve içinde işte i5 işlemcisi var. Bunlar işte 4 GB bellekli. Bizim orada gördüğümüz 128 GB depolamaya sahipti. Ben bir tek ona itiraz ediyorum. Yani Windows hala 128 GB ile kullanılabilecek bir platform değil bence.
Yani tablet olarak sadece kalacaksan evet, belki idare edersin.
Ama işte senin iddian o değil. Sen diyorsun ki geleceğim bunun içinde Photoshop vesaire kuracaksın.
O zaman zor olabilir.
O zaman o yerler zor
gerçi
olacak.
Gerçi SD kart yuvası falan vardır herhalde.
Ya var. Bundaki şey şu. İşte Type-C'den bağlayacaksın harici hard diskini. Onu kullanacaksın.
Ha, ya da öyle evet.
Böyle yani ürünler çok güzel. Fiyatlar maalesef hani şey değil, ucuz değil, onun farkındayız. Gelince inceleriz, bakalım hani değiyor mu verdiği performansa, göreceğiz. Onu da ürünler de bu arada piyasaya çıkıyor. Yakında bulurlar. Bazı kampanyalar var. Erken ön sipariş. Samsung bu aralar bunu çok fazla yapıyor. Ön sipariş verenlere ekstra bir şeyler vermeye çalışıyorlar. Oradan faydalanabilirler. Orada şey de yani yine baktığınız zaman Galaxy Book'un fiyatı da 10.6 inç hani zayıf model için 2500'den başlıyor. Zayıf için onu söyleyeyim. 12 inç olan o güzel olan tablet de bilgisayar da 4500 lira.
Yani ucuz değiller.
Değiller. Böyle Hamdi, Samsung'un maceraları işte gittik gördük.
S8 satışa çıktı.
Evet, S8 satışa çıktı.
Ve ön siparişleri de şimdiye kadarki Samsung'ların en iyisi olduğunu
öyle gözüküyor. Evet. Valla bize de geldi Plus modeli. Kutu açılışını yaptık. Yani şöyle söyleyeyim, hani bu haber şaşırtıcı değil. Bizde şeyden hoşlanmıyorlar. Kutu açılışı videolarından hoşlanmayanlar var. Ama zaten biz pek kutu açılışı yapmayı da beceremiyoruz. Biz hep ön inceleme gibi oluyor.
İster istemez biraz ayrıntıya
evet,
giriyoruz.
Bak kutu açılışı LG G6'nın kendi incelemesinden fazla izlendi.
Evet.
Yani kutu açılışı ne var içinden? Telefon çıktı diyorsun alt tarafı.
Yani çok beklenen,
evet,
şey yapan, ilgi çeken bir model. Güzel de bir model. Yani bizim o ilk izlenimlerimizi izleyenler biliyorlardır. Beğendik aleti.
Evet.
Ben sadece Plus modelini biraz uzun buldum. Hani zaten büyük telefonlar çok hoşuma gitmiyor. Ama Plus'ta biraz ekstra uzamış, evet, yani genişlikte evet, değil.
Aynen.
Elde tutma falan değişik, bilmiyorum. Sen daha sonra kullanma şansı buldun mu?
Ben büyük telefon sevmiyorum zaten. O yüzden hani uzamasından da ben de şikayetçiyim. Çünkü ben cebimde taşımak istiyorum. Çıkıyor artık cebinden çok uzadığı için. Hı hı. Ben i̇şte şey itiraz yani. Etmiyor. Ben kalın olması beni hiç etkilemez mesela. Ama uzaması beni etkiliyor. O yüzden o boyutta bir telefon istemem.
Yani çok şık hani dışı ama çok nadir, narin hissi var. Yani
şey güzel.
Düştüğünü düşünmek bile istemiyorum.
Tabii yani ben şeye itiraz ediyorum. İki telefon olduğunda mesela Plus'a ekstra özellik koymaya itiraz ediyorum. Daha iyi kamerayı Plus'a koyuyor iPhone gibi işte Huawei gibi.
Bunda öyle değil ama.
Bunda öyle değil. O yüzden tamam Plus'ı istemiyorsan düz 8'i al geç.
Boyutlu istiyorsun evet küçük boyutlu istiyorsan.
Diğer habere geçeyim. Yeni bir telefon haberi var. Onu da artık inkar etmiyorlar. Şimdi S8 çıktığına göre bir Note olma ihtimali
Note
herhalde.
Note serisi bitti falan deniyordu. Hani artık bitmez, bir daha Note çıkarmaz diyordu ama öyle olmayacak.
Note'u bitirirsen Note 5'te kalıyorsun. Onu kalemle kullanmak isteyen adam var. Yani o bir
başka
ihtiyacı karşılıyor.
Başka bir isim uyduracaksın ne yapacaksın?
Başka yani bir ihtiyaç karşılıyor telefona sonuçta baktığın zaman. Bence gelecektir bu
yani,
sene bir Note.
Samsung aslında gene hani yılın ilk çeyreğinde S serisi, ilk yarısında S serisi, ikinci yarısında da Note serisi geleneğini bozmayacak gibi görünüyor.
Öyle.
Net olmasa da yetkililerin ağzından böyle bir duyum var.
Bir yandan daha böyle milletin heyecanla beklediği bir şey Note 7, Note 7R adıyla gelecek gibi gözüküyor.
Evet, refurbished'in kısaltılmışından R yapmışlar.
Biraz pilini küçültmüşler işte 3200 amper.
Biraz çok az küçültmüşler Murat. Yani 3500'den 3200'e düşmüş değil mi? Ya bu kadar fark için miydi? Gerçi %10 hani çok da az değil ama
ya ama
bunun
işte,
için patlamalar, çatlamalar oldu o kadar.
Biraz da şey var. Şimdi tabii Samsung bu şeyi vurgulayıp duruyor. Bizim diyor bu Note 7'den sonra kalite kontrolümüz çok gelişti. Artık hani miktarından ziyade o piller herhalde o şey süreçten geçeceği
doğru,
için güvenli olacaktır.
Doğru, farklı piller falan da kullanmışlardır.
Yani şöyle %30'luk bir fiyat avantajıyla gelecek ilk çıkış fiyatına göre deniyor ama bunlar Türkiye piyasası için değil. Ha buraya şimdi, gelir mi o da bilinmiyor.
Kore'de satılması planlanıyor.
Kore ve bazı Avrupa ülkeleri.
Yani sonuçta belki normal hani ithalatçı olmayan yollardan paralel
o kesin
yollardan
gelir. Ama
gelir.
Evet.
Fiyatları ne olur ona bakmak lazım. Çünkü kötü bir telefon değildi. Bu pille
ya,
de iyi bir telefon.
Ben sana söyleyeyim. Benim elime Note 8 S8'e bunu koy. Ben Note 7'yi alırım.
Fiyata bağlı.
Fiyat yani şey aynı olduğunu düşün. Aynı olduğunu
ön şeyi
olsun.
Ekranı falan çok güzel yani.
Oran olarak Note 7 şeyi yakalamıştı. Yani olması gereken yuvarlaklıktaydı bence.
Vallahi bilmiyorum. Ben fiyata bakarım.
Artı.
Hemen elemem ama fiyata bakarım.
Ben Note 5'i kullandım. Ben kalemi kullanıyordum. Yani not almak için. Bu basın toplantılarına gittiğim zaman oraya yazıyordum. Ya alışırsan bırakamıyorsun. Benim etrafımda.
Ona alışman lazım. Evet.
Not'tan başka kullanamayan çok insan var. Ya pazara gidiyor. Not oraya yazıyor. Hakikaten çıkarıyor telefonu. Ha, şunu alacakmış. Bunu alacakmış. Yazmış oraya.
Onu ben de telefonda kalem olmazsa hissi var mesela. Ben hep elimle yazarım yani.
İşte ama şey çok daha hızlı oluyor. Mesela marketten alışverişin üstünü çiziyorsun. Ya da hemen o an bir şeyin fiyatı değişti. Oraya not alıyorsun. Çok çok daha hızlı.
İşte alışkanlık meselesi. Biraz daha profesyonel anlamda kullanmanın önünü açıyor yani.
Evet. Apple da üretimini tamamen geri dönüşümden elde ettiği materyallerle yapmayı planlıyor.
Evet.
Yani şu anda yapabileceği bir şey değil ama diyor ki biz hedefimiz bu.
Buna hedef olarak koymuşlar. Evet. Bir gün diyor zaten hani yaptıkları duyuruda da. Günün birinde yeni kazılmış madenler kullanmadan eski telefonları dönüştürerek bütün telefonlarımızı buradan üreteceğiz diyor. Hatta bunun için de işte çalışmalara başlamışlar. Bir tane de robot yapmışlar Liam diye. iPhone parçalama robotu. Onun ince ilginç şeyler var. Bir yıl içinde 12 milyon iPhone 6 birimini parçalayabiliyormuş. Parçalarını ayırabiliyormuş ve bunlardan her 100 bin iPhone'dan mesela 1900 kilo alüminyum, 550 kilo kobalt, 800 kilo bakır, 2,5 kilo tantalum gibi işte 0,3 kilo da altın çıkıyormuş. Bunları geri dönüşüm şeyinde kullanırım diyor ben. Ve hedefim de diyor bunları %100 hale getirmek. Hep biliyorsun Apple şeylerde de ürün tanıtımlarında falan da mutlaka küçük de olsa çevreye duyarlılığıyla ilgili bir bölüm ayırır. Onu hep öne çıkarmaya çalışıyor. Aynı duyuruda şeyde söylüyorlar. Bizim bu işte Siri'ye hayat veren, iTunes'a hayat veren sunucularımızın hepsi %100 yenilenebilir enerji kaynaklarından, güneş ışığından yararlanarak enerjilerini kullanıyorlar diye.
Yani hem başarılı olurlar inşallah hem de bir de örnek olurlar.
Yani ya bu çok hani tüketicinin sürekli odaklandığı bir şey değil.
Yok tüketicinin umurunda olmaz.
Bizim taraflarda Avrupa'da Amerika'da biraz daha yani gene orada da çok değil. Ama sonuçta kendini rakiplerinden ayrıştırmak için bir kalem daha sana işte ne olacak? biz çevreye de hiç zarar vermiyoruz demenin bir yolu.
Biz kendi evlerimizde daha çöpü ayrıştırmıyoruz ki hala atıyoruz poşete, sokağa yolluyoruz.
Aynen.
Siri'ye WhatsApp mesajlarını okuma özelliği gelmiş. Sen bunu denedin mi?
Evet. Denedim ben, çalıştıramadım. normal mesajlarımı okuyor.
Kesin senin hatandır.
Ya belki Türkiye'ye gelmemiş olabilir veya ne bileyim güncelleme daha bana henüz ulaşmamış olabilir.
Becerememişsin sen.
Vallahi beceremeyecek bir şey yok. WhatsApp mesajlarımı oku diyorsun. Böyle şey gidip geliyor Siri. Sonra bir sorun oluşturuyor. Sunucuyla haberleşmesinde mi? Herhalde daha onu öğrenemedi mi?
Apple'da
çünkü mesajlarımı oku diyorum. Hemen okuyor. En son gelen mesajın şu diye. Hı. Normal mesajı. Hı. WhatsApp'a yazdırabiliyorum da. WhatsApp'tan işte Murat'a mesaj at diyorum. Ne yazmamı istiyorsun falan. O da çalışıyor. Zaten geçen seneden beri çalışıyordu. Bu da gelir herhalde önümüzdeki günlerde. Murat, araba kullanırken falan şimdi normal mesajlaşmayı artık pek kullanmıyoruz. Hı. WhatsApp üzerinden dönüyor çoğu şey. Araç kullanırken Siri son mesajlarımı işte oku, WhatsApp mesajlarımı oku demek iyi bir şey. Senin için hani şey alıp da eline bakmak biliyorsun büyük tehlike.
Bence o araştırılırsa o okumak için bile kafadan ayırdığın proses senin yola yok, dikkatini dağıtacaktır. Canım,
o normal. Tabii ki dağıtıyor da yanındaki adamla da konuşmaman lazım.
Tabii konuşmayacaksın.
Ya olur mu canım? Arabada robot gibi böyle gideceğiz mi?
Gideceğiz. Zaten bir süre sonra robot gidecek, sen gitmeyeceksin.
Robot gidecek, o ayrı. O zaman biz hep istediğimiz gibi konuşuruz.
Evet. Işte. Evet. AMD Radeon Pro Duo'yu yenilemiş. Bu bizim gündemimizde olan bir ürün değil. Şimdi bu adı üstünde profesyonel serisi.
Zaten vardı, güncellemişti.
Var. Pro Duo, Duo'dan anlayacağınız üzere çift çekirdek, çift GPU'lu. Şimdi çift GPU'yu eskiden AMD bize de veriyordu hani Pro falan ayırmadan. Şu anda son X2 zamanlarda
diye
evet
şeyler vardı.
Onu Pro ailesi olarak ayırmıştı. Polaris de güncellediler. Güncelleme bu. Aslında şöyle bir tuhaflık var.
32 GB bellek falan vardı.
Evet. Şimdi HBM'li olduğu için diğeri onun belleği azdı. 4 artı 4 8'di. Şimdi bunun belleği çok. Ama fakat şöyle bir şey var. O ham işlem gücü olarak eski kart daha güçlü. Bunu daha zayıf. Ama işte bunun işte bellek avantajı var. Bir de işte Polaris daha az güç tüketiyor. Bunu ötekini soğutmak dertti. Özel bir soğutma çözümü vardı. Bu klasik ekran kartı gibi geliyor. Böyle bir güncellemeye gitmişler.
250 wattmış TDP değeri.
Fiyatını da birazcık eskisine göre düşürdük diyor AMD. Ama işte dediğim gibi bundan hani alıp oyun oynamayacaksın.
Profesyonel kullanıcının bakacağı bir şey. Bazı iş yüklerinde belki bellek işte o 8 GB yetmiyordur adam çözdürdüğü veriye.
Tabii.
O zaman buna dönmek zorundasın ister istemez.
Bu zaten Türkiye'ye gelmiyor galiba bildiğim kadarıyla.
Yani bizim buralarda bilmiyorum. Otur iş yükleriyle uğraşan şirketler vesaireler var.
Valla işte Nvidia'nın ama o şeyleri en üstek hani Quadro'lar saçma sapan şeyleri geliyor. Hayır hayır yani şey Quadro ayrı o zaten geliyor.
Titanlar falan.
Titanlardan bahsediyorum onlar bile geliyor yani.
Var demek ki o zaman.
Belki bu da gelir. AMD'de bir de sürücü güncellemesi var. Şimdi biliyorsun AMD'de şöyle bir sorun vardı. Biz normal şartlarda Windows'un güç profillerine dokunmuyoruz. Balanced olarak, dengeli olarak kalıyor. Fakat o işlemcinin uyumasına sebebiyet veriyor ki öyle tasarruf sağlıyorsun zaten ama ihtiyaç halinde de uyanıyorlar. Hatta Intel işte bu son nesilde o uyanma işlemini hızlandırarak performans artışı elde etmişti. Burada ama AMD'de o işlemciler uyanmıyordu. Dolayısıyla bütün test yapanlara zaten AMD şey demişti ve ilk kullananlara yüksek performansa getirin.
O zaman hep uyanık,
evet, uyanık kalıyorlar. Yani. Ama işte o zaman da tasarrufun anlamı kalmıyor. Şimdi AMD bir süre sonra bir ay içinde bir tane yama çıkardı, sürücü yaması. Onu indiriyordun. Balanced olarak düzgün çalışıyordu.
Ama yine bir profil mi ekliyordu?
Aslında
olsa, öyle bir şey
olan, evet doğru ama işte sen onu hariçten indiriyordun. Şimdi onu sürücünün içine koydular. Böylelikle hariçten indirmene gerek kalmayacak. Ve oraya bir tane AMD için bir sekme daha eklenecek. Onu seçeceksin. Zaten kendi seçiyor. Düzgün çalışıyor artık balanced profilinde. Dengeli profilinde.
AMD'nin hani iddiasına göre Crysis 3'te %20. Gears of War 4'te 16.5 gibi. Ya genelde olabilir. De bütün oyunlarda da 3 ile 8 arası yüzde.
Ya başka testlerde gördüm ben hani onu ilk çıktığında yapmışlardı ben yapamamıştım. Gözüküyor öyle bir şey. Böyle bir artış çünkü düzgün çalışmıyordu. Yani aslında o şey değil hani sürücü çıkardık performans arttı değil. Zaten o öyle çalışması gerekiyordu. Balanced da çalışmıyordu. Yani bizim bütün testlerimizde aslında hani high performance moduna geçirdiğimiz için bir sıkıntı yoktu. Ama bugüne kadar öyle onu bilmeyen bir kullanıcı için bir şeyler gözükebilir şu andan itibaren.
Evet, inşallah işte zamanla rayına oturacaktır. Windows'un tamamen kendi içinden desteklenen bir hale gelecektir.
Herhalde. Belki bir sonraki güncellemede buna bile gerek kalmaz. Bakanlıktan e-ticaret sitelerine güven damgası geliyormuş.
Evet. Şimdi e-ticaret patlıyor biliyorsun Murat. Herkes dükkanı olanlar ya internetten de niye satmayalım diyor. Hı-hı. Olmayanlar da ya biz de bu işe girelim
Doğru.
diyor. Ve hani bir potansiyel de var demek ki. Herkes canım, bir şekilde bu işte uğraştığına göre. Teknoseyir bile bir şeyler satıyor.
Tabii biz bile satıyoruz.
bakanlık da diyor ki biz bir işte bir standart oluşturacağız. Belli şeylere bakacağız. İşte müşterinin geri dönüşlerine nasıl cevap veriliyor, neler yapılıyor, işte o prosesler iyi mi? Onlara bir sertifika vereceğiz. Ve o sertifikayı gördüğü zaman müşteri bu firmanın güvenilir olduğunu anlayacak kolay bir şekilde.
Ama anladığım kadarıyla yani bunu e-ticaretle uğraşanlara zorunlu tutmayacaklar.
Yok, zorunlu değil çünkü şey diyor zaten hani bu tanınırlığı arttığı zaman diyor bu sertifikanın. Hı hı. Müşteriler onları tercih edeceği için rekabette geri kalacaklar. Herkes yaptırmak isteyecek. Hmm. Zorunlu hale getirmemişler. Serbest bırakıyorlar. Ha sen ama markan çok iyidir. Atıyorum mesela hepsi burada. Belki hiç başvurmaz. Evet. Muhtemelen vurur da başvurmasa bile hani onlar çok bilindiği için onun şeyini fark etmeyeceklerdir.
Evet.
Ama sen yeni bir firmaysan bizde bu işte bilmem ne sertifikası da ismi daha belli değil galiba.
Ya buradaki risk şu bence.
Güven damgası da bizde olacak diyecek.
O güven herhalde anladığım kadarıyla şeyi de kapsıyor. Sitenin kendi güvenliği yani
tüketicinin pek çok
kredi kartını kaptırtmaması da. Ama işte öyle bir şey olursa bu sefer güven damgalı bir sitede o iş yatar.
Bir yani de çok büyük bir iddia yani. Şeyin kontrolü de yapılması lazım. Sitenin güven damgası yoktur ama adam koyar onu oraya. Yani
ha, o da var.
Nasıl olacak onun kontrolünün de. Gerçi bakanlık bir liste yapsa sitesinden hani kontrol edebileceğin bir şekilde o da öyle takip edilir.
Bizim damgamız kalitem sende.
Evet. Evet. İsmimiz yeter.
Garantisi biziz. Var ya garantisi biziz abi.
Garantisi biziz abi.
Sonra gidiyorsun adam yok. Dükkan boş. Kiralık yazıyor. İyi şeyler bunlar tabii. Hani
ya, tüketiciyi korumak açısından evet. Satıcıya ekstra bir iş çıkarıyor.
Ya şey iyi olur. Ama... Yani devletin işi insanlara normalde yardımcı olmak evet. Aslında vergi toplamak gibi gözüküyor artık bize maalesef ama yardımcı olmak.
Bir yandan da o vergiyi niye topluyorsun? İşte hizmet evet. Yapacaksın yani.
İşte bu hizmetlerle bunlara belki hani ücretsiz olarak benim hayalim o olur bundan. Ben mağazamı açtım ama bu işlerden anlamam. SSL, işte SSL sertifikası ne? Bunun paralısı var, ücretsizi var. Nasıl kuruluyor? Hiçbir fikrim yok. Bunlara mesela para kaptırmak, bilmem ne denemek yerine ben gideyim bakanlığa. Diyeyim ki bana yardımcı olun kardeşim.
Yok o kadar herhalde şeye girmezler.
Gelsinler yani. Bana yardımcı olsunlar.
Sana o işin eğitimini verme noktasına girmezler.
Eğitim vermesin. Bana şeyi versin. Yani bak ya şeyi de yapabilir. O da ben ona da razıyım. Gelsin test etsin. Desin ki bak bunları yapacaksın. Senin sitende şunlar eksik çıktı. Bunları yol göstersin.
Tabii o devlet belgeye başvurursan yapsın. Zaten muhtemelen söyleyeceklerdir. Hani sen kontrolden geçtiğinde eksiklerin şunları
İnşallah.
Diye.
Çünkü bunların hepsi aslında bir yerden de maliyet. Yani şimdi sen biz diyoruz ki ya şey işte HTTPS yapalım diyoruz. Sen yapıyorsun. Halbuki onu aslında bir normalde yaptırmaya kalksan bir maliyeti var.
Tabii. Kime gerçi o da işte şimdi yeni hareketlerle internetten işte herkese HTTPS olsun hareket.
Tamam da ben satıcıyım. Ben çorap satıyorum. Ben anlamam ki internetten. Doğru. Yani şeyden, güvenlikten.
Ya o satıcıdan ama bak Murat büyük bir kısmı şey üzerinden yapıyor bu. Evet. N11 falan gibi hazır Doğru. platformlar üzerinden Hepsi yapıyorlar. Hepsi burada da şimdi o işe başladı. İşte gitti gidiyor vardı. Sahibinden.com da mesela ikinci el adı altında ama aslında onlar da bayağı sıfır ürün satıyorlar. Hani hep böyle platformlar üzerinden yürüyor artık işler. Sen çok fazla uğraşmadan orada basit bir hesap açıp malını satabiliyorsun aslında.
Öyle. Doğru ama işte bir yandan da ben kimseye komisyon kaptırmayayım diyorsan da o zaman kendi bazanı açacaksın.
Öyle. İşte ama o zaman da baştan para ödüyorsun.
Orada işte ha, şey de
belli söyleyeyim. Bir büyüklüğe ulaşana kadar belki o tür hizmetleri kullanıp sonradan açmak evet. mantıklı.
Evet. Orada da şeyi söyleyelim. Bardakların siparişini verdik. Hı. Şu anda basılıyorlar.
Üretim aşamasındalar.
Onlar da şeyle beraber satışa çıkacak. Anahtarlıkları da sorup duruyorlar.
Yakın zamanda inşallah.
Onları da bilerek satmıyorum. Çünkü istiyorum ki bardaklar aynı anda olsunlar. İnsanlar iki kere kargo ödemesinler.
Hı, en azından bir arada gönderelim.
Çünkü kargo ücreti fix maalesef. İkisi bir arada tek şeye sığdığı için kutuya. Ufak şey zaten. Bir kargo da alacaklar işte. Diğerlerine benzemeyecek bu bardak. O da hani bize de sürpriz olacak biraz. Biz de görsün Bakalım. De o yüzden şey yapmıyorum. Şu an söylemiyorum. Bir haber daha. Türkiye'de ofisi olmayan e-ticaret firmalarına buraya gelin denecek.
Yani buraya gelinden ziyade verginizi verin.
İşte maksat o zaten. Hani, gelmezsen gelme vergini ver.
Yurt dışında da olsan. Bu herhalde direkt Amazon'u mu hedeflemişler?
Ya bizde ben tabi
de... Gerçi şey de var. bir sürü Çinli firma da var şimdi.
Dedik ki Amazon'un gelmesi öyle çok sevinilecek bir şey değil. Biz sessiz sakin alıyorduk zaten Amazon'dan alışverişimizi. Ama şimdi hani Türkiye'ye geliyor diye yayılınca bir kıyamet kopmuştur diye tahmin ediyorum. Arka tarafta lobi faaliyetleri başlamıştır.
Haksız rekabet oluyor diye en azından yerli firmalar direkt söylemişlerdi.
Ne oluyor? Şimdi istiyorlar ki bakanlık, hatta onun şeyi de bulunmuş. Şimdi sorun şu. Dünya genelinde de bu sorunlar, sırf Türkiye'de
bize özgü değil. Bak zaten bakanın açıklamasını da söylüyor. OECD ülkeleri buna uğraşıyor. Buna en çok direnen Amerika. Çünkü kendi firmaları genelde internet üzerinden başka ülkelerde para kazanıp vergiyi Amerika'ya ödüyorlar.
Aynen.
Buna aslında en çok onlar direniyor.
Amerika'ya mı ödüyorlar, o da ayrı tartışma konusu.
Orada da tabii bin türlü numara çeviriyorlar. O vergi cennetleri tabii, işte şu.
İrlanda'ya.
Bir şey dosyaları sızmıştı şu. Neydi? Panama. Panama dosyaları sızmıştı. Orada bir sürü büyük işte abi, firmaların.
Google Amerikan firması diyoruz. İrlanda'ya kesinden geliyor şey. Bütün
Avrupa'daki öyle. Avrupa tarafı öyle.
Avrupa tarafı öyle. Yani bunlar da ki Amerika'da aslında orada vergiden kaçırtıyorlar Amerika'yı da ama.
Ya büyük firmalar da bir şekilde en az vergiyi ödemek için her türlü numarayı çeviriyorlar.
Şimdi sorun şu. Biz kanunlar bu duruma adapte değiller. Sorun
dünya
sıkıntı.
Çapında değil.
Tabii. Adam diyor ki ya Türkiye'de ben yokum diyor. Ama sen Türkiye'de iş yapıyorsun.
Ya parayı fiili olarak burada yoksun. Türkiye üzerinden kazanıyorsan buranın yönetimine vergi vermelisin diyor. Veya Fransa da aynısını söylüyor. Parayı Fransa üzerinden kazanıyorsan kardeşim bize vergi ver.
Şimdiki güncelleme şu olacak. Fiili olarak burada olmasan da seni burada ticaret yapıyorsan burada sayacaklar. Evet. Ve vergi vermeni isteyecekler.
Yani kanunlarda bunun altyapısı var veya uyumlulaştıracağız diyor.
Tabii. Türkçesi şu, kimse hiçbirimize öyle ucuz ucuz ürün aldırmazlar. Bir yere kadar aldırırlar, sonra vergi
ya
gelir.
Gerçi bilmiyorum, o vergi mesela hani mesela Amazon adına konuşuyorum. Direkt tüketiciye yansıtır. Mesela şimdi KDV olursa yansıtır. O çünkü üstüne eklenen bir şey. Evet. Katma değer vergisi şeklinde.
Ya o ama da karışık hani işler.
Acaba normal gelir vergisini de normal fiyattan yansıtmaz mı? Çünkü bir de şey hikayesi var. Çifte vergilendirme hikayesi de var. Adam ben zaten Amerika'ya ödüyorum, bir de Türkiye'ye
belki KDV bilenler söyler, yazar yoruma da. KDV belki o anlaşmalarla falan belki olmaz, bilmiyorum.
Bilmiyorum.
Ama işte şey olacak herhalde bir şekilde. Yine devlet para istiyor kardeşim. Hani yani onun şeyini de yapar. Kulbunu bulur.
Evet.
Bir şekilde tüketiciye yansır mı? Yansıyabilir. Niye ki yani şeye bağlı orada. Burada adamın elde ettiği kâra bağlı. Atıyorum çok düşük kârla sattığı bir şeyse eklemek zorunda kalır. Kâr marjı izin veriyorsa eklemez. O artık kimin ne sattığıyla alakalı bir şey.
Şey de söylemiş bu arada. Türkiye'de elektronik ticarette işte bu e-fatura falan filan sistemini başarılı bir şekilde tatbik ettik. Buralarda alışverişte büyük oranda kredi kartla falan döndüğü için kayıt dışılık da çıkıyor.
Doğru.
Çünkü o da aslında devletin vergi kaçığı kaybolduğu yerlerden biri. Hı hı. Şimdi bütün ticaret elektroniğe kaydıkça veya işte büyük mağazalar, zincir mağazalara geçtikçe bu da azalıyor. Devlet her yandan kayıplarını azaltmaya çalışıyor bir şekilde.
Öyle. Diğer yanda şey vardı geçenlerde, bir toplantı düzenlenmiş sanıyorum bu haftaydı. eBay. Hı. eBay'in Türkiye'de de bir temsilcisi varmış. Ben bilmiyordum, öyle öğrendim.
Şimdi gitti gidiyorum, bir kısmı zaten
eBay'in. Evet, ama hani varmış bir adamı varmış burada onların şey olan. Diyorlar ki bu yakında işte siz de buradan dışarıya mal satabileceksiniz.
Hı.
Mesela gitti gidiyor üzerinden, eBay üzerinden. Sen de Amerikalı'ya mal satacaksın. Onlar nasıl bana mal satıyor?
O da şey bizim derdimizdi zaten şeyde.
Şey de diyor, düşük olacak diyor. Posta maliyetlerini de düşüreceğiz diyor. İşte hani tabii ayrıntı vermemişler de 5 eurolardan falan bahsediliyor Amerika'ya çıkıyor.
Bunlar çok uyanmış o zaman demek ki rakamlar. Bu işler. Hani biz hep diyoruz ya Çin'den buraya küçücük kablo getiriyorsun.
Tabii.
Ücretsiz geliyor.
Ya bu devlet değil, bu şeyin işi yani. O adamların eBay'in kendi tasarrufu. Onlar, çünkü onlar şeyde takılıyor. Yine ödeme sisteminde takıldık diyorlar. Biz de takıldık. Hani işte. Aynı. Bak eBay'in derdiyle benim derdim aynı. Yok onun bir çözümü yok maalesef. Hani
gerçi kargoyu da 5 euro falan gibi
kargo,
bir şey çözüyorsun.
Kargo olursa o bile razıyım. Ben düşünsene ben kendi PTT'mden yüzümden rekabetçi olamıyorum bir Amerikalıdan daha iyi bir ürünüm var elinde. Ama o adam ya orada Murat, ya da Çinliyle rekabet edemiyorum.
Işte bak, belli bir büyüklüğe ulaşmadan devletin radarına giremiyorsun. Hani derdini de iletemiyorsun. Şimdi bak ticaret siteleri büyüdü. Oradaki çap büyüyünce hemen bakanlık ya biz buralara gerekli düzenlemeleri yapalım noktasına geliyor. Satışının da büyümesi lazım veya burada en azından güzel bir şey olması lazım. Oyun sektöründe de öyle. Tailverse büyük işler yapınca dünyada ya bunlara destek olalım, bu çocuklar, gençler bir şeyler yapıyorlar hissi devletin kanallarına giriyor.
Evet, işte ona vizyonsuzluk deneniyor. Sen onu önce göreceksin. Evet. Önce göreceksin ki beni, çünkü çok kişi de vazgeçiyor zaten.
Tabii.
Yani adam diyor ki ya ben bu işe ne gireyim diyor. Yani hiç rekabet şansım yok.
Yokuşu anca tırmanıp da sona ulaşabilenler bir şeyler gösteriyor.
Aynen öyle. Diyor. Aynen öyle.
O arada harcananlar gidiyor.
Tabii. Bir kısmını fiziki olarak da yurt dışına kaçırıyorsun. Adam diyor ki bu iş Türkiye'den yapılmaz diyor. Gidiyor. Direkt hadi gidiyor. Gitti adam. Ya neyse hani ufak ufak bir şeyler öğrenmeye başladılar. En azından yazılım tarafında bayağı teşvik şu su busu var. Bunlar ya yani bu ödeme sistemi sorunu da işte gelip şeyde patlıyor. PayPal gitti. Yani hep söylüyorduk bu görünenden daha büyük bir bela. Hani hep dediler ya yerlilere imkan vermek için onu bilerek uçurdular diye. Öyle bir şey yok. Öyle yerlilerin şey... rekabet şansı yok PayPal'da. Yok, evet. Yani yok keşke olsa. Olsa en çok bize yarıyor. Çünkü komisyonlar daha insaflı. Ama
ya
yok.
Şimdi işte orada yerliler bir şey yapmaya çalışıyorlar. Seçenek sunuyorlar ama sonuçta bankacılık sistemine dahil olduğu için
evet.
Bankalar arasında problem çıkıyor işte bizim yaşadığımız.
Ya kara listeye alıyor adam seni. Çözemiyorsun.
Normal kartla
düşündükleri sistem ne biliyor musun? Seni Amerikalı müşteriyi Türkiye ile muhatap etmemeye çalışıyorlar şimdi. Öyle çözmek istiyorlar. Hı. Ya araya bir banka daha sokacak. Adamın bankası başka Amerikalı başka bir bankaya görecek. Hı hı. Dolayısıyla reddedilmeyecek o ödeme. Bu senin anlaşmalı olduğun aracı banka sana parayı Türkiye'deki ödeme sistemine aktaracak. İşte. Düşünsene rezillik yani.
Kulağını böyle tutmak aynen. Gibi bir şey yani.
O yüzden o şeyde EBA'nın o toplantısında da konuşulan nokta oydu. Bu sistemi geçirememelerin nedeni hala o sistem üzerinde çalışıyorlarmış. En azından büyük firma. Hı hı. Hani belki bir şekilde bu ödeme sistemi sorunlarının aşılmasına hızlandırıcı bir etki yapar.
İnşallah.
Evet. Geldik her çeyrek en sıkıcı bölüme. Çeyrek haberleri kim ne kadar kazandı.
Zenginin malı evet. Zürdün çenesini yorar bölümümüze.
Twitter gelirlerinde azalma var. Gelirleri azalmış.
Gelirleri hani, azalmış zaten zarar ediyorlar.
Evet.
Gelir dediğin ciro herhalde. Cirolarında da azalma var. Zararlarında da gerçi biraz azalma var. Çünkü herhalde işten çıkarmalarla yeniden yapılanmayla falan. Ama gene de 61 milyon dolar zarar ettiğini açıklamış.
%7.7 düşüş olmuş onlarda.
Yani bir önceki yıla göre abone sayısını da işte %5.8 oranında arttırmış ama bir türlü işte paraya çevirmenin yolunu bulamadılar.
Ya.
Bilmiyorum yani her çeyrekte biz konuşmaktan yorulduk.
Neyse hala.
Birilerine ya birilerine satılacak.
Ayaktalar neyse
ki. Ya da en sonunda biz iflas ettik diyecekler ama iflas da etmezler herhalde ya. Çok da kullanılan bir şey. Ben kullanıyorum yani.
Ben de en
haber
çok
almak için.
Gerçi şu olmaya başladı. Ben mesela benim kullanımımda Instagram gittikçe artıyor. Instagram'dan Twitter'a yani onları birbirine bağladım. Oraya atıyorum. Instagram'a yazı da yazıyorum. Şey çok daha şey. Tabii fotoğrafsız yazı atmıyorum hiçbir zaman da.
Oğlum, zaten öyle bir şey yok galiba.
Tabii şey yapmıyorum. Yani mesela toplantıya gittiğim zaman direkt Twitter'a atardım eskiden. Hı. Şimdi ne yapıyorum? Fotoğrafı Instagram'dan paylaşıyorum. Üstüne önemli notunu da oraya yazıyorum. O da Twitter'a gidiyor. Benim için hani birinci platform olma yolunda gidiyor ve şey çok daha fazla etkileşim çok fazla. Twitter'dan çok çok daha 2-3 kat daha fazla etkileşim alıyorum yani.
Ya Twitter biraz şey kaldı Murat. Daha böyle ne denir? Profesyonel mi diyeyim? Hani gazetecilerin kullandığı bir mecra gibi kaldı. Hmm. Benim hayatımda da öyle oldu yani. Benim arkadaşlarım işte sen Instagram üzerinden atarsan geliyor bana.
Evet.
Ama onun dışında işte takip ettiklerin vesaireler falan hep böyle ya ben işte Verge falan gibi yerlerin sanki bir RSS hizmeti gibi kullanıyorum. Ya gibi. O şekilde takip edince işe yarıyor.
Doğru.
Çünkü Facebook'ta senin kişisel hesaplarınla karışıyor onlar. Yani liste yapacağım bilmem ne yapacağım onlara uğraşmadım. Instagram'a da daha ısınamadım. O hesap açtım ama çok bir paylaşımım yok.
Ya şey Instagram zaten fotoğraf paylaşım platformu. Hani
ama işte onu biraz aşıyor gibi.
Şimdi aşmaya başladılar evet.
O da ilginç yani. İkisi de Facebook'un nasıl oluyor yani birbirlerine rakip. Messenger var, WhatsApp var aynı anda.
Ya hepsini şey gibi düşüneceksin. Hepsi reklam alma platformu. Onların gözünde hepsi para kazandırma platformu. Ne kadar çok koldan şey sunarsan, reklam verene hizmet sunarsan o kadar iyi. Adam diyor ki reklam veren ben Facebook'ta çalışmam diyor belki yani. Şey anlamında Facebook sayfasında da benim reklamım gözükmesin diyor. Ama Instagram'da gözüküyor ama para aynı yere gidiyor.
Doğru.
Amazon karlılığı Amazon'un karlılığı artmış. 512 milyon dolardan.
Ya Amazon'un işleri iyi Murat. Hem normal bildiğimiz anlamda satış işleri iyi gidiyor. Hem de bir yandan yan işleri var işte bu bulut hizmetleri vesaire falan. Hı-hı. İlk oralarda giren ilk büyük firmalardan diyeyim. Şimdi artık Google'da, Microsoft'da o alanda ciddi yatırımlar yapıyor. Rakip oluyorlar ama gene de Amazon hep bir adım önde. Ve işleri büyüterek gidiyorlar. Bu da tabii ki karlılığa da yansıyor. Bu çeyrekte gayet iyi karlar etmişler.
Microsoft beklendiği kadar kar etti. Bir de öyle bir dert var bunların dünyasında. Şimdi kar ediyorsun.
Çünkü borsaya açık firmalar.
Evet, beklendiği kadar olunca yine olumsuz oluyor.
Analizciler var işte, senin şey yapıyorlar hep böyle. Bu çeyrek bu kadar yapar, şöyle eder evet. falan diye. Ya onun altında kalıyorsun ya üstünde çıkıyorsun işte. Microsoft da galiba biraz altında mı kalmış? Çünkü o borsa değerini belirliyor işte. Bu haber geliyor, hemen borsada birileri senin kağıtlarını alıp satıyor falan. Biraz şey yapıyor.
Ama buradaki esas haber değeri olan şey şu. Niye beklenildiği kadar kar etmiyor? Donanım tarafında.
Evet, Surface
var.
Satışları biraz düşmüş.
Xbox hepsi oraya dahil aslında onlar.
Çünkü rakiplerde alternatifler var diyorlar.
Yani doğru. Bir de ama komple düşüneceksin. Sırf Surface değil, donanım olarak. Hani bir de şey de etkiliyor bunları. Genel olarak PC satışlarındaki düşüş de burayı vuruyor.
Tabii.
Ama kar edebiliyor, nasıl ediyor? Orada işte onun da bulut platformları şu
çok
anda.
Çok tabii canım. Yani Microsoft bir firma zaten, yazılım kısmı hep kar ediyor. Windows'u, Office'i falan hala ciddi anlamda kullanılıyor sonuçta.
İşte bu Azure falan var ya, bir de onlar o platformlar, bulut tabanlı çözümler, onlar tabii, acayip onlar iyi gidiyor. Intel'de de beklendiği kadar kar olmamış. Ama o biraz daha anlaşılabilir bir durum. Çünkü adamlar zaten yine PC tarafının daralmasından direkt etkileniyorlar. Çünkü hala işlemci satıyor.
Ama kendi açıklamaları şey, biz data center satışlarımız azaldı diyorlar herhalde.
Ya komple işte onların da şey, bir arayışları var. Geçen Mobileye almışlardı. Hani aslında ona o iş komple daralmaya başlıyor. PC tarafı ayrı, data center'da da bir şeyler oluyor. Ama onlar da geleceği mobilde görüyorlar. Yani daha sonra arabada
yoksa
görüyorlar.
Yoksa yani AMD Zen'i çıkardı da Intel'i yok canım. Şey yaptı gibi bir durum yok herhalde.
Ama onun da şöyle bir isim vermeden, AMD demeden şöyle bir açıklamaları vardı bu hafta. İleri seviye ürünlerde, özellikle çok çekirdekli olanlarda bir fiyat düşüşü olacak gözüküyor ileride, şu önümüzdeki dönemde.
Olmak zorunda. En ileri seviyede zaten çok, çünkü düşük fiyatlar rakibi aynı
evet,
performansı.
Muhtemelen o X99 platformunun i7'lerinde bir ekstra fiyat düşüşleri gelebilir. Google'da bak yine onlar da bulutla karlılığını koruyorlar.
Aynı şekilde. Reklam alanında da çok iler. İler, Facebook'la beraber zaten Google ve Facebook internet reklamının çok büyük bir kısmını domine ediyorlar.
İşte buluttan daha da fazla kar etmişler reklama kıyasla.
YouTube'un gelirleri biraz şey diyorlar.
Evet.
Bu, bir ara çünkü biz günlerde
protesto yedi ama.
Protestolar falan. O buna dalgalanmaya neden olmuş ama çok etkilememiş.
Etkilenmemiş gözüküyor. Belki bir sonraki çeyreğin rakamlarında diyorlar gözükecek. BlackBerry son telefonunu çıkartmak üzere kendi tasarladı. K1 diye.
Ya bilmiyorum, hala BlackBerry tabii Türkiye'de herhalde pek
Android da telefon bu. Hani artık buna BlackBerry'nin o eski hali
işte,
değil.
Ama altında klavyesi
var. Ama klavye, fiziki klavye var.
Evet.
Ve hani kaybolmuyor.
Bir önceki modelde de vardı da kayarak mı açılıyordu? Öyle
kayarak.
Bir
bunda
vardı.
Öyle bir şey yok.
Bunda bildiğin ta en eski böyle bildiğimiz BlackBerry. Yani yazması çok güzel olan, hızlı olan. Bilmiyorum ben hani artık son çırpınışları, kaç kişi alıyor, kaç kişi kullanıyor, firma bu operasyondan kâr ediyor mu? Çok büyük soru işaretlerim var benim bu konuda.
Mayıs ayında çıkacakmış. Spotify da donanım işine giriyormuş. Bu Echo tarzında hani sonuçta onun da bir hizmeti var. Bulut hizmeti sayılır.
Yani Echo sayılır tarzında öyle. Demişler ama hani gösterilen prototip ürünler şeye benziyor. iPod'a benziyor.
Ya evet. Senden bir şekilde komut alıp müzik çalacak muhtemelen. Daha fazlasını ben pek zannetmiyorum Spotify'ın yapacağını.
Abi bilmiyorum, niye ihtiyacım olsun ki böyle bir şeye?
Şunu çalacaksın, çalacak herhalde. Bir de o bana o cihaz şeyi düşündürttü. Yani o biraz da taşınabilir bir şey yapmışlar ya, minik. Hani yanında taşıyacaksın ama evinde de koyduğun zaman yine işe yaramaya devam edecekmiş gibi geldi, bilmiyorum.
Abi pek ayrıntısı yok ama bakalım. Onlar da karlılığı arttıracak yöntemler arıyorlar.
Arıyorlar,
çünkü
evet.
Sınırdalar sanırım. En son bir zarar falan açıklamışlardı.
Mega upload sunucuları 5 yıldır şeymiş, kilit altındaymış. En sonunda bir tanesi, bir kişi itiraz etmiş. İsyan etmiş daha
ya
doğrusu.
Ya kardeşim, içinde verim var, alacağım.
Evet, ya adamcağız video kaydediyormuş. İşi buymuş. Hatta işte bir tane bir belgesel çalışması varmış. Kendi sürücüsü patlamış. Tek yedeği de mega upload'daymış.
2 gün sonra da oraya baskın yiyip
2 gün sonra
kapatmış.
Da baskın, evet.
Alamıyorum diyor 5 yıldır verilerimi.
Devlette de ayak diriyormuş bir şekilde. Çünkü başlarına da büyük bela. Yani bir kişiye izin verdiğin anda orada sunucuda verisi olan herkes başına üşüyecek. Ve sen bunu bir şekilde vermek zorunda kalacaksın. Teknik olarak da biraz sıkıntı tabii onu yapmak.
Ya 5 yıldır bilmiyorum, ben de onu anlamıyorum. 5 yıldır bu sunucular kapalı kilit altında bir kenarda duruyor mu ya? Evet. Böyle şey olur mu yani?
Şöyle kapalı kilit altında durması yetmiyor. Buna bakan da bu şey var. Heh, bir yer yani. Var. Onlar da diyorlarmış ki artık bunu ya bizden alın ya da şey yapın. Çünkü bunun sunucusunu alan firma, bu sunucuyu bir hizmeti bir yerden alıyorlar. Onu alan bir firma varmış. Bunu da almış tabii mecburen. Diyor ki adamlar ya bize para ödeyin artık bunlar için. Tutuyoruz bunları biz burada bakımını
çünkü
yapıyoruz.
Çünkü sunucuların yenilenmesi vesaire evet, lazım.
Ya da diyorlarmış yani. Ki ya format atalım bir kullanalım bari. Hani oda da yok. Daha o da yok da demiyorlar. Hani hep sürüncemede kalıyor.
Şimdi tabii işte hukuki sistem bizde zaten ekstra yavaş işliyor. Oralarda da ağır işliyor.
Orada sebebi başka. Kimdat kamı alamadıkları
kaçtı,
için
evet.
Dava devam edemiyor bir türlü. Yoksa çoktan çözülmüştü. Şimdi işte adam uğraşıyor. Bir şekilde üst mahkemeye gidiyormuşsun. Böyle alt mahkeme ayak direrse, karar veremezse üste gidiyorsun. Üst taraf alt tarafa şey diyebiliyormuş. Hmm. Bu böyle olacak diyebiliyormuş. Şimdi onunla uğraşıyorlar. Ama bak bu
5 yıl olmuş Murat yani.
Çok ilginç. Yani düşünsene bir yerin sunucularına el koyman gerekiyor ama içindeki bilgiler senin değil. Suçlunun da değil. Adamın birinin nasıl davranılacak bu durumda? Bunlar hep şey yine soru işaretleri. İç hazırlıksızlıktan oluyor bunlar işte.
Ya işte yavaş yavaş zaten kervan yolda düzülüyor. Bu işler biraz böyle. İhtiyaç doğdukça hukuk sistemi bir şeyleri evet. Yerine oturtmaya başlıyor.
Geçen hani Shadow Broker grubu bir takım araçlar sunmuştu şeye.
Sızdırmıştı.
NSA'nin araçları. Onlardan bir tanesi Double Pulsar'mış. 100 bin bilgisayara kadar etkilenmiş olduğuna dair iddialar var.
Hı hı. Microsoft bir şey bir de Windows'lar yani.
Windows'ta tabii. Hı. Windows bilgisayarlar. Şimdi bu ortaya çıkmadan önce Microsoft güncellemeyi yapmış ama çok konuşmuyorlar bu konuda. Sadece şey diyorlar bilgisayarınızı güncel tutun sıkıntı yaşamazsınız diyor. Hı hı. Ama hangi bilgisayarlar? Windows 10 sonuçta onlar. Hı hı. Yani güncellenmeyen bir sürü bilgisayar var. Güncellenmeyen var bir sürü Windows 10 bile var. Ki birazdan haberini yapacağız niye olduğunu. Bu basitçe senin bilgisayarını bu zero day atağı yani hiç neredeyse zorlanmadan bu aracı kullanarak ele geçirmeni sağlıyor. Ne olmuş? İşte komünite, topluluk kendisi çözüm üretmeye başlamış. Mesela bunu tarayan sistemler var.
Senin sisteminde var mı?
Evet var mı? Bir de onu yok eden yani onu silen de bir araç hazırlamışlar.
Ya sonuçta bilgisayarını güncel tutacaksın Murat mümkün olduğunca.
Öyle ama işte bazen de imkanı olmuyor. Yani sen bir kuruluşsun bir şeysin o işler şartlar zor dönüyor.
Evet.
Sen çok rahat karar veriyorsun. Yani güncellemese ne olur ya da işte patlaz olur bir daha bir kurarım Windows'u diyebiliyorsun da işte başkaları diyemiyor. Alibaba CEO'su Jack Ma diyor ki makineleşme nedeniyle bundan sonraki 30 yıllık süreç insanlık için drama dönüşecek diyor.
Zor bir dönem olacak diyor. İnsanlık tarihinde de hep böyle şeyler bir 20 yıllık atılım sürecinin sonrasında bir 30 yıllık o atılıma uyum sağlama süreci şeklinde ilerlemiştir diyor. Ki biraz mantıklı şöyle geçmişi düşününce aslında hani işte endüstri devrimi olduğunda bir sürü insan işte mesela tarım toplumundan şeye geçiyor şehirleşmeye başladığında düşün 1900'lerin başında %40'lardaymış tarım istihdamı. Şimdi %2'lerde gelişmiş ülkelerde Amerika'da mesela. %38 bir şekilde uyum sağlayıp şehre göçmüş. Ve başka iş kollarına gitmiş. Bu bir anda olan bir şey değil. İşte bir nesil, iki nesil içinde oluyor. Bu da bir 30 yıllık falan bir zaman alıyor. Şu anda da öyle bir aşamadayız. İşte bu yapay zekalar vesaireler, işte otomasyon sistemlerinin devreye girmesiyle insanlık, yani işsiz kalanlar, biz hani hep konuşuyoruz ya bazen işte herkese bir asgari bir geçim parası verelim, maaş verelim. O şekilde işsiz kalanlar da hayatını sürdürebilsin diye önerenler de var. Ya da işte bu adamları eğitelim başka işlerde sonuçta her şeyi bilgisayarlar ve otomasyonla yapamadığın işlerde bu adamlar bir şeyler yapsın diyenler de var. Bu Jack Ma da 30 yılda böyle bir dönüşüm olacağını, insanlık için zor olacağını söylüyor. Bence ben çok zor olacağını düşünmüyorum. Sonuçta insan bir şekilde uyum sağlar şartlara.
Şöyle tabii işsiz kalanlara iş bulamayacaksın. O insanlar aç kalacaklar. Ondan sonra ya işte isyan çıkacak.
Şeyde de söylüyorlardı Murat. Bir öncekinde de söylüyorlardı. Yani bu geçmişte de hani şimdi de değil. Hatta bununla ilgili ben bir TED konuşması izlemiştim. Adam bildiğin gazete küpürlerini vermiş. 1900'lerin, 1800'lerin sonunda, 1900'lerin başında şey söylüyor. İşte makinelaşma işleri elimizden alacak. Çünkü buhar makinesi icat edilmiş. İşçiler daha az işçiyle adam şeyi kazıyor. Ama işte insanlık işsiz kalıp da işte bunlar isyanlara yol açmamış bir şekilde çözümlerini bulmuşlar.
Sorun şu, hiç geçmişte farklı şey. O zaman makine kol gücünün yerini aldı. İnsan sadece kol gücü değil ki. Kafası evet. Hala yerindeydi, aklı başındaydı. Onları kullandı.
Ama işte beyin makine insandı. Daha o aşamada değil.
Yani. Makine de ya daha doğrusu yapay zeka şimdi senin beynini tehdit ediyor.
İşte onun yerine de şöyle diyor. Yapay zeka ile beraber çalışmayı öğretmemiz lazım çocuklara. Evet. Çünkü
çocuklara öğretirsin.
İşte gelecekte şey yani.
Yakında otomatik arabalar çıkınca işsiz kalacak taksiciye ne öğreteceksin?
Onlar da öğrenecekler. Başka iş öğrenecekler.
Yani. Ya işte o kadar kolay olmayacak.
İnsanlık işte ama şey olduğu zaman da başka iş kolları üretiyorsun. Mesela internetten önce işte şimdi bir sürü iş kolu doğru. Var. İşte arama motoru, optimizasyon, web sitesi yapan adam. Bunlar 15-20 sene önce yoktu Murat.
Doğru da 15 yani bir yandan da nüfus deli arttı. Yani o senin dediğin zamanlardaki nüfus da şimdinin nüfusu da aynı değil. Yani
değil ama sonuçta nüfus artınca ihtiyaçlar da artıyor. Yani şöyle hizmet verecek adam sayısı da artıyor.
İnsanın hani işe yapabileceği katkı gittikçe azalıyor. Hani kol gücünden sıyırdın, beyin gücüyle kurtardı bir nesil ama şimdi beyin gücü de tehlikede. Onu da kaptırırsan yapay zekaya şuna buna. İnsan olarak neyin var senin daha fazla sunabileceğin?
Bak o mesela TED konuşmasında ilginç bir şey söylemiştim. İstatistik duymuştum. ATM'ler çıktığı zaman bazı bankalarda ATM'yi koyuyorsun. Birkaç adamı işten alıyorsun. Doğru. Değil mi? Çünkü para verme, veznedar işi kalmıyor. Doğru. Ama yapılan istatistikler bankacılık sektöründe çalışanların sayısının %40 arttığını söylüyor. Hı-hı. Niye?
Daha çok şube açılmış.
Daha çok şube açılmış çünkü. Çünkü şube açma maliyeti düşmüş. Bankalar da bunu fark edince çok çok daha fazla yerleri küçük ama daha çok şube açmışlar. Dolayısıyla istihdam artmış orada.
Evet.
Yani bak yapılan iş veznedarlıktan çıkıyor. Bu sefer daha çok müşteri ilişkilerine kayıyor. Hı hı. Gene bir insanın yapabileceği başka bir alan açılıyor. Bunda da böyle olacak deniyor. Yani gene şu an düşünemediğimiz, o zaman da gitsek çiftçiye sorsak kardeşim bak işte sen şimdi böyle yapıyorsun ama %40'tan %2'ye inecek önümüzdeki 100 yılda ne yapacaksın desen adam böyle kalır diyor. Bilemez ne yapacağını. Ama bir şekilde onun çocukları şehirlere gidip başka işler bulup farklı kollara ilerlemiş. İnsanlık gene bir şeyler bulacak deniyor.
Bütün mesele insanlığın para için çalışması hani. Evet. Bu olmasa hiçbir sorun yok aslında.
O olmama şansı yok. O yapı itibariyle böyle
olabilir. Burası. Olabilir. Yani belli olmaz. Bir gün birileri onun çaresini bulur belki.
Bak aynı videoda şey de söylüyor. İnsanlığın o temel şeylerden biri hiçbir zaman yetmez bana, hep bana şeklinde. 1915 yılında yaşayan bir insanın standartlarını şu an yaşaman için yılda 17 hafta mı ne çalışman yeterli oluyormuş. Hmm. Sen 17 hafta çalışıp yatan insan görüyor musun? Görmüyorsun. Herkes daha fazlasını istiyor. Çünkü bu devirin ihtiyaçları 1915'teki gibi değil. Bambaşka. Onları yakalamaya uğraşıyorsun. Hmm.
Ya ben zaten insanlık boş otursun demiyorum. Ama birileri hala kansere çare bulmaya devam etsem onun için çalışsın. Hani adamın zaten geçim derdi olmasın mesela. O kansere çare bulan sonuna kadar çalışır. Bulana kadar en azından.
Zaten birisi, geçim derdi olmayacak. Sırf, kansere de çare bulan.
Tabii. O çok karlı iş. Birisi de sırf ekmek üretsin. Hani o adamdan da işte kira almasın birileri. Yani böyle bir şekilde. İşte
o birileri şöyle oluyor. Ekmeği robot üretiyor. Ama o adam gidiyor şey buluyor ne bileyim doğal ekmek üretiyorum diye bir yan sektör açıyor kendine. Robot üretemiyor onu. Niye? Çünkü ben sadece işte bunu elde özel ürettim diyor adam. Hmm. O farkı alacak adam da çıkıyor işin ilginçliğine. O adam gene yolunu buluyor bir şekilde.
Allah para belasından kurtulsun insanlık. Başka bir şeye gerek yok.
Vallahi o biraz zor.
Cloudflare'den çok mantıklı bir hizmet geliyor. IoT cihazlarını da koruyacaklarmış. Evet. Ve şey diyor hani biz diyor şeyin farkındayız bu işte açık bulunuyor. Firmware update'i gelmesi lazım. Gelmiyor. Şimdi işte biz diyor orada devreye giriyoruz diyor.
Şimdi ama bu cihazın üreticisinin Cloudflare ile baştan anlaşıp
tabii ki.
O hizmet üzerinden da, destek
tabii,
alıyor
tabii,
olması
aynen,
lazım.
Aynen aynen öyle.
Çünkü şu ankiler artık bunda şu anda kadar olanlar geçti. Onlar geçti herhalde bu hizmet onlara bir fayda sağlayamaz.
Evet.
Sen büyük bir İşte atıyorum kamera üreticisin. Hmm. Milyonlarca kamera satacaksın. Burayla anlaşacaksın. Buranın üzerinden iletişim kurduracaksın. Hem işte DDoS saldırılarına karşı falan senin sistemin destekli olacak. Evet. Hem de çalınmaya karşı vesaireye karşı veya işte kötü niyetli kullanmaya karşı bunlar seni koruyacaklar. Sisteminde açık olsa bile diyor.
Evet.
Bilmiyorum o nasıl işleyecek o süreç ama güzel bir noktayı yakalamışlar. Eğer güzel çözüm üretebilirlerse buradan ilerlerler. Çünkü bu gelecekte açıklardan biri. Ciddi açıklardan.
Bir diğer haber Google ve Yi işbirliğiyle 360 derece kamera Yi Halo ortaya çıkmış. Bu da hani öyle herkesin alabileceği bir şey değil. 16 bin, 17 bin dolarlık bir cihaz. Şimdi
Bir de
herkes
yani 8K 30 kare çekiyor saniyede.
ya 360 derece buradaki önemli olan şey VR'a içerik üretmek için cihaz işte. Çünkü bunlar olmadığı zaman kimse çekmiyor. Kimse çekmediği zaman tüketecek içerik yok. İçerik olmayınca VR'ı kim ne yapsın?
Evet.
Oraya geliyoruz. İşte iyi de bizim hani izleyiciler bir Xiaomi iyi şey yapıyoruz. Ürünlerini daha önce incelemiştik kamera ürünlerini. GoPro'ya ciddi alternatif oldular. Biz
Evet.
de onları kullanıyoruz.
Bunun GoPro'lu olsa herhalde çok daha pahalı mı olurdu?
Tabii. Galiba öyle bir onların öyle bir
O
girişimi de
da vardı,
vardı.
evet.
Esas haber Google Waymo test sürüşlerine artık hani başladı. Tamam şey çok küçük bir alanda çalışıyor. Phoenix'te, Arizona'da çalışıyor.
Test sürüşlerine zaten başlamıştın da
Ama
hizmeti sunmaya
evet
başladı.
hizmetin test sürüşü.
Sen başvuruyorsun. Eğer seçilirsen Google sana gün içinde istediğin zaman çağırabileceğin, hatta senin ailene de belli şartları var işte 18
Tabii.
yaşında geçmiş olacaksın, arabayı tek başına binebilir olacaksın falan gibi. Onlara uyuyorsan gün içinde çağırıyorsun. Phoenix içinde bir yere gideceksen yani uzağa değil. Araba geliyor, seni alıyor, biniyorsun. Gideceğin yeri söylüyorsun. Seni götürüyor. Burada da şeyi amaçlamışlar. Hani insanlar nasıl kullanacak? Bizim sistemle nasıl entegrasyona girecek?
Evet.
İnteraksiyona girecek? Nasıl şey yapacak? İçinde nasıl davranacak? Hani rahat mı edecek mi yoksa tedirgin mi olacak? Neleri şey yapmalıyız? Ya yani bence Google bayağı ilerleme kaydetti Murat. Hani artık kendi başlarında mühendislerin
Ya
denediği falan aşamaları çoktan geçtik.
geçtiler. Tabii o Phoenix bölgesinin herhalde seçilmesinin de coğrafi olarak bir önemi vardır. Yani arabayı zorlamayacak bir yerdir diye tahmin
Ya
ediyorum.
öyledir ya da hukuki altyapısı orada uygundur.
Belki.
Biliyorsun geçen hafta da konuşmuştuk birazdan şimdi haberi de gelecek. Apple'da hani bir Kaliforniya'da mı izin almıştı. İşte belli yerler var izin alan. Ya da senin dediğin gibi şeyi de hesaplamışlardı. Coğrafi olarak falan
Tabii.
vesaire.
Bir diğer haber de
500
Microsoft'un
tane araçla bu arada bunu
evet
yapıyorlar
az
yani.
değil. Microsoft'un bu Creators Update'i az önce söylemiştim. Yüklemek için acele etmeyin diyor Microsoft. Şöyle daha doğrusu
Kendiniz acele
kendini
etmeyin.
zorlama.
Evet.
Hani ISO'yu şu
Biz
an
gerçi daha çıkmadan zorladık yaptık ama bilmiyorum.
ISO dosyası şu anda indirilebilir durumda. Gidip çok rahat bir şekilde onu boot edilebilir bir şeye dönüştürüp her yere kurarsın ama Microsoft diyor ki öyle yapmayın, bekleyin. Çünkü zaten bilgisayarınıza o uyarı gelecek diyor.
Yani update sisteminin seni uyarmasını
Evet,
bekle diyor. Çünkü o
çünkü
arada arka planda biz bazı güzelleştirmeler, iyileştirmeler
evet.
yapıyoruz. Senin sisteminle uyumlu değilse işte geri bildirim yapıyor herhalde.
Evet.
O sürücüyü çıkarıyorlar, bir şey yapıyorlar falan. Sen hani zorlayıp da güncellersen sıkıntı yaşama
Özellikle
şansın var.
laptoplarda bu daha büyük sıkıntı olabilir diye tahmin ediyorum. Çünkü orada şey yok. İşte bilmem ne sürücüsü, Bluetooth sürücüsü de bir arıza varsa kaldın öyle. Bluetooth'un çalışmayı verir. Hani PC'de biraz daha alternatifler üretmen mümkün de özellikle hazır sistemlerde
Ama işte Murat yani şimdi bilmiyorum insanlara kurmayın demek nasıl? Ya sen bir
işte
ürünü çıkarmışsın,
tabii.
tarih veriyorsun, hani şu tarihte çık diyorsun.
Bunun daha bir sürü de şeyi var. Ön izleme sürümlerini insanlar zaten
Ha
kullanıyordu.
yani.
Ama hala ufak tefek sorular
Gerçi
geliyor.
şunu da söyleyeyim hani güncellemeyi orada uyarı gelmeden yapmayan bir sürü insan da vardı. Hani
Tabii.
bizim izleyici kitlemiz de azdır. Biz meraklı
Yani
kullanıcı bu
şu
konuya
ana
hevesliyiz.
kadar ben sorun yaşamadım.
Ben hiç yaşamadım evet. 3-4 tane bilgisayarı güncelledim. Hiçbir sıkıntı çıkmadı. Ama olabiliyor demek
Ya
ki.
olabilir işte
Bu uyarıyı yaptıkları
ben
demiyorum.
laptopumu ben daha kurmadım o yüzden hani çünkü bir şey bozulur der ne bileyim touchpad'inde bir şey çalışmasa ne bileyim
Ya
Bluetooth'ta
işte
bir şey
bak
olmasa.
geçen macOS incelememizde söylediğimiz konu. Ya Windows'un düşünmesi gereken o kadar çok
Evet.
farklı donanım, farklı üretici, farklı yapılandırma var ki çok zor bir iş. Gene iyi kalkıyorlar altından.
Öyle.
Mac tarafında öyle değil. Ürünler vesaireler belli. Sürücüsünü falan hazırlıyor adam önceden. Güncelleme sorunsuz oluyor zaten. Çünkü sıkıntı çok büyük oranda sürücüden çıkıyor.
Facebook'ta sahte haber operasyonları ile ilgili bir mücadele planı hazırlamış. Şöyle 13 sayfalık bir şey rapor.
Murat,
Ama
Facebook'un üstünde çok gidiyorlar bu
evet.
konuda. Yani hem Amerika'daki işte son seçimlerde bayağı bir bizim buralarda çok belki konuşulmadı ama bayağı bir gürültü çıktı işte.
Tabii.
Kamuoyunu yönlendirdikleri yönde. Trump'ın seçilmesini neredeyse Facebook'a bağladılar.
Doğru.
Sizin yüzünüzden oldu noktasına
Aynen öyle.
geldiler. Almanya işte Avrupa'da seçimler olacak. İşte yalan haber çıkarsa ceza keseriz falan gene hep gündemlerde konuştuk. Şimdi Facebook çok büyük bir şey haline geldiği için insanların hayatında yer kaplayan bir şey haline geldiği için Bunlar da normal. Onlar da Facebook'ta bu işi nasıl şey yaparız, yönetiriz. İşte yanlış haberleri belki baskılarız, ayıklarız. Doğruları da öne çıkarırız.
Yalnız işte haberin yorumunda da aynı şey söylenmiş. Facebook'un derdi şu. O haber Facebook'un içinde üretilmediği için üretimine hiçbir şey müdahale edemezsin.
Tabii.
Artı o yalan habere inanan normal vatandaşlar da paylaşmaya başlıyorlar.
Facebook ama şey diyor. Şimdi burada böyle dezenformasyon yapmak üzere hesap açmış
tabii
adamlar
var.
O
da var.
Biz daha diyor bu algoritmalarımızı geliştirerek bu adamları tespit etmeyi iyileştiriyoruz diyor. Tabii bunları ne kadar iyi yapacak, ne kadar yanlış algılayacak bazıları. Belki de gerçek adamlar da gümbürtüye gidecek. Bunları önümüzdeki zamanda göreceğiz. Ama Facebook buna çok emek harcıyor.
Evet.
Diğer sosyal medya sosyal ağlara göre de daha fazla harcaması normal. Çünkü çok büyükler. Yani bu büyüklüğe ulaşan başka ağ yok.
Doğru.
Varsa da gene işte gene kendileri zaten.
Aynen öyle. Amazon Echo Look'u duyurdu.
Sen anladın mı nasıl bir şey Murat? Çok saçma bir ürün gibi geldi
bana. Ya şöyle...
Video değil mi? Bir YouTube
bir video var. Oradan izleyin linki. Orada ben de oradan anlamaya çalıştım. Şu var. Echo Look sana bakıyor. Yani seni dinliyor.
Nasıl görünüyorum diye elbiseni giyip
evet.
Şık mıyım diye önüne çıkıyorsun. Ne yapıyorsun?
Aynen o da var. Söylenen şeylerden bir tanesi o. Sen giyiyorsun, seni şey yapıyor. Böyle bakıyor. Şimdi yapay zeka orada da devreye giriyor. Şık mısın, değil misin?
Öyle mi acaba, yoksa hani sana gösteriyor, hani sen telefondan izliyorsun kendini, şöyle kameranın
önüne dönüyorsun. Ama bir katalog var sonuçta ve senin hani o giyim tarzının modaya uygun olup olmadığının yorumunu yapabiliyor. Ama tabii hani bu kadar şey söylüyoruz işte şeyler hackleniyormuş, televizyonlar seni duyuyor, izliyormuş dünyasında sen kendi elinle onu koyacaksın ve sana bakmasını sağlayacaksın.
Önünde giyineceksin diyorum bir de.
Ha, bir de önünde giyineceksin, evet. Yani bilmiyorum. İnsanlar nasıl karşılar? Ya belli de olmaz. Sonuçta şeyi düşün. Yani bunu hiç umrunda olmayan da bir sürü insan var. Yani bu haberleri hiç duymayan, yani böyle şeyler olduğunu.
Yani normal Amazon Echo sadece dinleme üzerine ve sana sesli komut verme, cevap verme üzerine.
Aynen öyle.
Bunda bir de kamera da koymuşlar. Seni de görebiliyor. Hani sadece giyinme falan değil. Bizim izlediğimiz video da öyleydi de. Muhtemelen başka işlere de yaratacaklardır. Belki bir şey göstereceksin, tanıyacak falan, ne bileyim. Bana bundan sipariş et diyeceksin. Göstereceğim bisküviyi. Hı-hı. Belki gelecek yani kapına. Bilmiyorum ki. Nasıl bir sistem bir şey yapıyorlar.
Ya şey dikkatimi çekti. Yani dikkat ettiysen kadınlara yönelik yapmışlar.
Reklam. Öyleydi evet.
Yani oradan onu tavlıyor olabilirler.
Ya da senaryolardan birini öyle gösteriyorlar belki de.
Belki de. Diğer haber Apple'dan. Sen zaten ona başlamıştın. Şimdi evet. Test sürücü mü ortaya çıktı?
Evet, Silikon Vadisi'nde aracın görüldüğünü söylüyorlar. Bu da biraz şey gibi oldu. Kutusunda Levent'in söylediği yer zuhur etmiş.
Evet.
Yani izini almakla kalmamış. Daha geçen hafta işte izin aldı falan haberini yaptık. Bu hafta hemen bir araçları varmış işte. Kendi üretimleri falan değil. Sağdan soptan topladıkları parçalar. Muhtemelen sadece yazılım kısmına odaklanıyorlar benim anladığım. Ne yaptıkları da tam olarak belli değil ama yanından geçerken birileri çekmiş. Hatta ben şey de merak ettim. Bunun Apple Car olduğunu da nereden anladılar? Sağına soluna baktım, hiçbir yerinde bir şey görmedim ben.
Ya
acaba Apple sızdırdı da işin, haber mi yaptırıyor
işin böyle şeyleri? Şey şu, araba olmadan yazılımla da uğraşsan bir şey yapamazsın ki. Bir araban olacak.
Ya, yani yok, yazılımını yaparsın, biriyle anlaşırsın.
Daha yok, şunu söyleyeyim. Daha anlaşmadan önce de o yazılımı bir yerlerde de test etmen i̇şte lazım falan. Burada, bu görülenler odur.
Tabii o. Yani bu zaten şey her tarafından böyle kameraları, sensörler bile şey diyorlar hani piyasadan bulabileceği yani, sensörler.
Oturup da Apple araba çıkarıyormuş diye haber yapmamaları lazım yani.
Yok, gaza Apple araba çıkarıyor değil. Apple'ın kendi kendine işte sürücüsüz arabası zaten şey Lexus, hani araç onun üzerinde değişiklik yapmışlar. Ama bu alanda bir ürün geliştirdikleri de ortada. Kendi arabalarını üretmeyecekler. O herhalde öyle de bir planları vardı. Hı-hı. Vazgeçtiler ondan. Ama o teknolojiyi üretecekler gibi görünüyor. Herkes uğraşıyor zaten onun
evet.
peşinde.
Oyun kısmını da geçeyim. Heroes of the Storm 2.0 çıktı. Bu Blizzard'ın işte bu LoL tarzı oyunlara cevabı diyelim. Çok Hı-hı. popüler bir oyun. Normalde bu oyunların güncellenmesi çok sakat. Zaten pek duymazsın güncellendiğini. Çünkü evet. yerleşik düzen, insanlar bundan turnuvalar düzenliyorlar, para harcıyorlar, kazanıyorlar. Bu da zaten 2.0 olmasının sebebi o. 2 değil. Yani oyunun yenisi çıkmıyor. Hı-hı. Oyuna güncelleme getiriyorlar. Bu güncellemeler de işte yeni haritalar, bölümler, karakterler vesaireler o şekilde devam edecek. Millet şimdi adaptasyon sürecinde tahmin edeceğin gibi bir kısım isyan ediyor.
Ya o da garip bir şey yani. Sonuçta bu oyunların eninde sonunda bir yerde güncellenmesi lazım değil mi? Yani
işte buna
ne zaman olacak? Mesela League of Legends ne zaman değişecek?
Yeterince para kazanıldıktan sonra.
Ama bitmeyecek ki o turnuvalar.
Onu şeye görür. İlerliyor. Onun düzenleyicileri onda bir düşüş eğrisi gördüğü zaman ne derler zamanı geldi.
Görürler mi acaba? İşte onu
görebilirler. Yani. Çünkü rakipsiz de değiller işte ufak ufak çıkıyor bir şeyler. Ve her yeni oyun belki de onda olmayan bazı mekanikler getirip kabul ettirecek bu arenaya. Çünkü temelinde yapılan şey aynı. İşte birkaç iki grup karşı karşıya geliyor bir harita üzerinde. Birbirlerine giriyorlar ama işte bir de şey var, strateji kısmı var o işin. İşte minyonlar var, onları yönetiyorsun. Yani kabasında mantık aynı. Sen buna yeni bir yöntem, yeni bir şeyler, yeni stratejik açılımlar kabul ettirdin diyelim yeni bir oyunla. Öteki eski kalacak. Millet onu da aramak isteyecek ya da eskisini daha az oynayacak vesaire vesaire. Yenileyeceksin ki ben şeyden eminim. Bir yandan onlar geliştiriliyordur zaten.
Mutlaka tabii canım. Bir yandan ona
doğru zamanda
yatmıyordur herhalde.
Tabii doğru zamanda ortaya çıkacaktır.
İşte ama doğru zaman ne zaman?
Şey gibi düşünme. Normal oyunun ikincisinin çıkmasına benzemiyor. E-spor oldu ya bunlar. Dolayısıyla şimdi orada da bir standartları ya bu futbola kural getirmek gibi bir şey. Yani da offside'ı kaldırmak gibi bir şey. Yani istiyorsun kaldırmak o kadar kolay olmuyor o tabii. İşler. O yüzden iyi düşünmeleri de lazım. Çünkü ters de tepebiliyor bu camia böyle. Öyle. Bir güncelleme yaparsın millet oyunu bırakır. Yani o yüzden o çok ince eleyip sık dokunan bir şeydir.
Ya işte gerçi mesela şey CS:GO yıllardır güncelleniyor. Herkes aynı haritada oynamaya devam ediyor.
Tabii
yani.
Aynı.
Şey kaplamalar falan değişiyor galiba.
Çok az değişiklik vardır benim oynadığım betayla.
20 sene yani bilmiyorum 20 oldu mu da ben 2000'lerin başında oynadığımı ben, hatırlıyorum.
2000'lerin
yani.
Başında oynuyorduk. Şimdi bizim, bir değildi CS 1 değildi.
Ben ne zaman da oynamıyordum. Bizim işte İsmail içeride oynuyor. Aynı harita biz de zamanında onunla oynuyorduk. Hiçbir şey değişmemiş.
Neler değişiyor? Orada her beta güncellemesinde bile işte insanların geri bildirimlerinden şeyleri değiştiriyorlardı. Silahların güçlerini değiştiriyorlardı. Tepmesini falan değiştiriyor. O tip şeylerle hep oynarlardı onlar. Sonra yeni haritalar tabii ki eklendi. Arada oyun motoru yenilendi. Oyun motoru yenilince bir şey en azından baktığınız zaman güncel bir oyuna benziyor. Eskiden o da yoktu. Evet. Yani oyun bayağı geri kalmıştı grafik olarak. Onun dışında işte şeyler değişiyor. Birazcık haritalarda modifiye ediliyor aslında. Edilmiyor değil. Ama kabaca oyun bildiğin oyun. Yani sen mesela 20 sene önce bırakan adam şimdi başlasın. Birkaç saat içinde adapte olur. Çünkü şey.
Artık geçti Murat.
Mekanikler.
Şeyler.
Mekanikler eskisinden çok farklı bitti. Değil. Tabii yani oyunun içinde şey var. Yani silah alma sistemleri falan bile değişti artık.
Tabii.
Onlara adapte olman lazım esas.
Gerçi şey değişmemiş canım. Onu gördüm gülmekten öldüm yine. Herkes ilk başta atıyor ya silahları böyle. İlk başladığı anda o sahne hiç değişmemiş. O sahne aynen devam ediyor.
Yeni Call of Duty geliyor. Ve 2. Dünya Savaşı'na geri dönüş.
Özümüze 3 Kasım'da çıkacak.
Özüne yani. Dönecek oyun. Ya bu uçağı oyunlar fena tıkandı. Habire özlerine dönüp duruyorlar. Yani çıkamadılar bir şey. Yapacak Murat, çok da bir şey de yok.
Yani evet, ne yapacaksın?
Bunda da şey videosunda Normandiya çıkarması var.
Zaten öyle başlamamış mıydı? Yanlış mı hatırlıyorum?
Call of Duty'nin ilk... şeyleri o, kökleri o evet. Ben şeyi hatırlıyorum. Medal of Honor olması lazım. İlk Normandiya çıkarmasında gördüğümüz.
Normandiya ilk oydu. Call of Duty galiba şeydi. Stalingrad Savaşı'ndaydı.
Olabilir. Sanırım. Onu hatırlamıyorum. Burada da yine anladığım kadarıyla o haritayı bir daha yapmışlar. Yani o olayı bir daha yapıyorlar. Video oradan verilmiş çünkü. Çok güzel gözüküyor. Ama sonuç itibariyle yine 2. Dünya Savaşı. Yani bundan bıkan bir adama çok da bir şey ifade etmeyecek. Çünkü şeyde 1. Dünya Savaşı'na döndü. O da eskiye döndü Battlefield. Bunlar da 2.'ye geri dönüyorlar.
En azından bir değişikti ya o. Tamam gene çok da farklı silahları falan işte biraz daha mı olması gerekenden model yapmışlar falan.
Bize oyun olsun diye 3. Dünya Savaşı mı çıksın? O ayrı konu da. Hayali evrenler de yaratabilirsin. Hayali savaşlar da yaratabilirsin.
Ya ama o tutmuyor
onu
herhalde.
Onu ikna insanlar, etmek çok zor.
Evet işte insanlar...
Denediler yoksa şey olmuyor işte. Modern zamanda geçen Battlefield'da denedi olmadı yani. Kimse hatırlamıyor. Bir de şey çıktı. Dawn of War 3 çıktı. Onu da işte bakayım bu hafta sonu vakit bulabilirsem incelemesini yapacağım. Orada da şey var. Asus'un kampanyası var. Onu belli anakart ve ekran kartları alanlara veriyorlar. Onun dışında şu an her yerde satışa çıkmış durumda. Bu sefer Dawn of War 2'den farklı olarak Dawn of War 2 biraz daha kahraman temelliydi. Böyle bildiğin klasik strateji değil de bir kahramanının level atlaması üzerineydi. Bu biraz daha klasik stratejiye geri dönülmüş. O şeyler biraz yapılmış, atılmış. Bakacağız bakalım biz de.
Bakalım.
Onun dışında bakıyorum bir atladığım bir şey var mı? Kesin vardır ama
yok, eksik bir
gündemde hani gündemde atladığımız bir şeyler olabilir.
Bu aralar bilmiyorum o kadar ben takip ediyorum ama hani eğlenceli, heyecanlı bir haber de çok
heyecanlı
fazla
bir
yok.
Şey yok evet. Çok heyecanlı bir şey yok. Bakalım önümüzde hani fuarlar muarlar olduğu zaman biraz aktivite oluyor. Şu an yaza doğru giriyoruz rehavet aylarına.
Evet. İyice yatış ayları başlıyor.
Evet. Bakalım ne olacak. Şimdi önümüzdeki hafta Levent abi gelecek. Ondan tekrar 3 kişi olarak B stüdyomuza geçeceğiz.
Bir aksilik çıkmazsa.
Bir aksilik çıkmazsa evet. O zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyoruz.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.